Ayrım 31, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, sayfa 279. Monşerler diye bilgili tecrübeli Türk diplomatları devre dışı bırakıp, dış politikayı tamamen yandaşlara bırakan AKP, ABD'nin hedefindeki İranlı zarrabı hapisten çıkarıyor. Yazdım, ABD raporlarından örnekler verdim. Türkiye'nin İran ambargosunu delme girişimleri sert tepkilerle karşılanıyor. İşte bu nedenle zarrab tahliyesi Türkiye'nin başını dış dünyada çok ağrıtacak. Artık gelinen nokta şudur: zarrabın suç ortağı kişiler değil, Türk devletidir. İşte bu nedenle tahliye kararı cemaatin Erdoğan'a golü diye düşünmüştüm. Ne gezer? Erdoğan siyasi hayatını bitirmek için kimseye ihtiyaç duymuyor. Medyaya baskı yapıyor, yayın yasakları, gizlilik kararları aldırıyor. Rezilliği dünya duysun, görsün. Yeter ki Erdoğan'ın seçmeni duymasın. Türkiye'nin geldiği yer bu çukurdur. Yabancı gazeteler rezilliğimizi sayfalarında çarşaf çarşaf yayınlıyor. Reza Zarrab başbakana söz vermiş, 4 milyar dolar hedefine ulaşmak istiyor. Kanunsuz olduğunu biliyor. Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan'a dert yanıyor. Çok baskı var diyor. Bakan Zafer Çağlayan, başbakanın talimatı o yönde diyor. Bir diğer bakan Egemen Bağış sekreterlik yapıyor. Beyefendi ile görüşme ayarlıyor. Konu ne mi? Cemaatin Bugün gazetesi Reza Zarrab'la röportaj yapmak istiyor. Aman haber çıkmasın diye konu bir ülkenin başbakanına kadar gidiyor. Yazıyorum, 17 Aralık'tan önce cemaat bu işi tüm ayrıntılarıyla biliyordu. Operasyondan sonra Bugün gazetesi Ankara temsilcisi Adem Yavuz Arslan niye ABD'ye kaçsın? Bu bakanların hiç mi akıllarına gelmiyor? Reza Zarrab gibi milyar dolarlarla oynayan birinin babasına İtalya niye vize vermiyor? Bakan Bağış bunun üzerine hiç düşünmeden torpil arıyor. Yetmiyor, iki bakan da vatandaşlık için destek atıyor. Tüm bunları cemaat bilsin, Avrupa bilsin, ABD bilsin. Sadece biz bilmeyelim, yazmayalım. Türkiye'nin başı fena halde dertte. İşte bir İmam Hatipli daha. Sosyete kadınlarıyla magazin sayfalarına düşen bir ilahiyatçı. Adı Sıtkı Ayan. Sivas'ın Gölova, Avanız Kara Yakup köyünden. Bahattin Arifeoğlu. Arife Hanım'ın ilk eşinden ağabeyleri Hüseyin Akpınar ve Murat Akpınar, Bahattin Bey'in ilk eşinden ağabeyleri Remzi ve Kemal Ayan. Toprakları baraj kamulaştırmasına gidince İstanbul'a göçtüler. Sıtkı Ayan 1984-87 yılları arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve 1998'de İstanbul'a döndü. İlahiyatçıydı ama petrol elektrik işi yaptı. Sahibi oldu son petrolün merkezi Londra'da. Şirket bilançosunun büyüklüğü ise milyar dolarlarla ifade ediliyor. WikiLeaks belgelerinde Sıtkı Ayan adı var. Şubat 2009 tarihli ABD Ankara Büyükelçiliğinden gönderilen kriptoya göre Türkiye Başbakanı yakınlarına İran'da enerji alanında projeler ayarlıyor. Sıtkı Ayan İran için çok önemli bir isim. Örneğin sahibi olduğu Gent Elektrik İran'dan Türkiye'ye elektrik getiriyor. Örneğin sahibi olduğu Turang Transit Taşımacılık AŞ İran ve Türkmen doğalgazını Avrupa'ya taşımak için 1728 kilometre uzunluğunda boru hattı inşa ediyor. Bu iş için AKP hükümetinin onayıyla devletten 11,5 milyar lira teşvik aldı. Tarihi 16-12-2013 olan belge, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi oranı, sigorta primi, işveren hissesi desteği gibi destekleri de kapsıyor. 17 Aralık sürecinde Erdoğan ile oğlu Bilal'in telefonda Sıtkı Ayan hakkında konuşmaları sızdırıldı. YouTube'a yüklenen kayıtta iddiaya göre Erdoğan ile oğlu Bilal arasındaki görüşmenin konusu Sıtkı Ayan adlı iş adamının 10 milyon dolar rüşvet vermesi. Kayıttaki babanın oğluna parayı kesinlikle alma. Ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin. Getirmeyecekse gerek yok. Bunlar ne zannediyorlar bu işi ya, dediği iddia edildi. Yayın yasağı var. Giremiyoruz ayrıntılarına. Tüm operasyondan ortaya çıkan şu: yine İran, yine ticaret, yine bir cemaat sızdırması. Bunlar tesadüf mü? Bakınız, Cumhuriyetçilerin 2016'da başkan adayı olacağı iddia edilen New Jersey valisi Chris Christie'nin İran ve Sudan ticareti nedeniyle Sıtkı Ayan'ı eyaletinde kara listeye aldığını anımsatayım. Erdoğan tehlikenin farkında mı? Anlamıyor. Meseleyi iç sorun olarak görüyor. Sandığın kendini kurtaracağını sanıyor. Erdoğan değerlendiremeyebilir ama biz, cemaat Erdoğan arasındaki pis savaşa farklı açılardan bakmak zorundayız. Evet, bu kirli kavga salt Türkiye'nin iç meselesi değildir. Oyun, tezgah büyüktür. Kalbinizle değil, aklınızla görmek zorundasınız. Son yıllarda ısrarla bir tehlike konusunda herkesi uyarıyorum. Bu tehlikenin ideolojik, siyasal ve ahlaki değerlerimizle münasebeti var. Bu tehlikeli şeytan sinsice sızdığı devlet gücüyle her şeyi dizayn etmek istiyor. Örneğin seçim mi var? Seks kasetleri ortaya çıkarıyor. Örneğin hükümet istediğini yapmıyor mu? Yolsuzluk dosyası ortaya çıkarıyor. Ve komplolarla, yalanlarla insanların, kurumların, yayın organlarının hayatını yok ediyor. Kontrol edilemeyen, denetlenemeyen, illegal bir siyasal güçle karşı karşıyayız. Bu güç, legal siyasetin gölgesi, yara derinde. Bunu ciddi anlamda tartışmalıyız. Günlük siyasete, kuru gürültüye mahkum edemeyiz. Yoksa herkes bunun altında kalır. Bakınız, cemaat 17 Aralık operasyonuyla örtülü para trafiğini, rüşvetleri ortaya çıkardı. Sonra bunları sosyal medyaya servis etti. Cemaat Erdoğan ve Erdoğan'a yakın iş adamlarının telefonlarını dinledi, sonra bunları sosyal medyaya servis etti. Cemaat El Kadı gibi küresel teröre destek veren iş adamlarının Erdoğan'la ya da Bilal Erdoğan'la fotoğraflarını çekti, sonra bunları sosyal medyaya servis etti. Cemaat Hatay'da, Adana'da MİT'e ait tırlara operasyon yaptı, İHA bürolarına baskın düzenledi, sonra bunları sosyal medyaya servis etti. 2014 başında yaşanan örneklerin sayısını arttırabiliriz. Cemaat Türkiye'nin başını derde sokacak bu illegal faaliyetleri neden yapıyor, yaptırıyor? Ortaya serilen doğru, gerçek bile olsa bu sorunun peşinden gitmeliyiz. Yeri geldi yazmalıyım. M. Fatih Saraç, namı diğer Alo Fatih. Erdoğan ile yaptıkları telefon tapeleri sosyal medyaya sızdırılınca birden aklıma geldi. Ben bu Alo Fatih'i bir yerden hatırlıyorum. Yine bir telefon görüşmesinden, telefonun ucunda yine Erdoğan vardı. Üçe kapatın diyordu. Evet evet, hatırladım. Tarihi 18 Ekim 2009. Erdoğan'ın bu telefon kayıtları Ulusal Kanal ve Aydınlık'ta yayınlandı. Hemen aynı günün akşamı, saat 18 suları. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar geldi. Ergenekon soruşturma sürecini takip edenler bu tür ihbarların cemaatçi polislerin tezgahını olduğunu artık biliyor. Sahte isim Rıza Yıldırım elektronik postayla gönderdiği ihbarında Erdoğan'a ve AKP'lilere ait çok sayıda telefon kaydının Aydınlık'ta olduğunu yazmıştı. Polis günlerden pazar olmasına rağmen hemen savcılığa gitti, arama ve gözaltı izni aldı. Işık hızıyla Aydınlık ve Ulusal Kanalı bastı. Yayınlananlar dışında telefon kaydı yoktu. Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım ve Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya gözaltına alındı, tutuklandı. Telefon kayıtlarını yayınladığı için gazeteci Deniz Yıldırım 5 yıl Silivri cezaevinde kaldı. Gelelim Alo Fatih'in bu ilk telefon vukuatına. Erdoğan'ın X şahısla yaptığı telefon görüşmesine bakalım. X: aleykümselam. Erdoğan, şimdi bu Fatih Bey seninle irtibat kuracak veya aradı mı bilmiyorum. X: görüşecek, evet, şey de aradı, Zapsu da aradı biraz evvel. Erdoğan: ha, ne yaptınız? X: bir şey söylemediler ama fiyat olarak, şey olarak sizle görüşmüşler. Erdoğan: evet. X: bana bir şey söylemediler. Erdoğan: işte şey olarak. X: ben o akşam, geçen akşam sana söylediğim şekilde, ben onlara da söylemiştim zaten. Erdoğan: ama onlar işte. X: 4 ya da 3.30'a. Erdoğan: nasıl? X: 4, 3.30'a doğru düşün demiştim. Erdoğan: işte onlar en son 3 vermişler. X: ne yapalım, kapatalım mı? Erdoğan: yani onların yaptığı şeyde bence kapatalım yani. Şey olarak da, onlar da bir şey yapmışlar, değerlendirme. Yani şu anda o isabetlidir diyorlar. Telefon böyle sürüyor. Bu kayıt 9 Aralık 2010 günü Ergenekon davasının 169. duruşmasında dinlenildi. Devam edelim. Telefondaki Fatih Bey M. Fatih Saraç'tı. Zapsu ise Cüneyt Zapsu. Peki pazarlık konusu neydi? Telefon kayıtlarından ortaya çıkıyor. Fatih Saraç ile Cüneyt Zapsu telefon görüşmesinde konuşuyor. Fatih Saraç: Cüneyt abi, Genelkurmay Başkanı'nın, yani Hilmi Özkök'ün, Soner Yalçın'ın notu, konuşması çok güzeldi ya. Bak bugün Oktay Ekşi'nin yazısını oku abi. Cüneyt Zapsu: he. F.S.: Oktay Ekşi rezil bir yazı yazmış. Ceze, şimdi sayın abim yarın sabaha karşı geliyor.
Fese, ölmüş bugün, yarın ölmüş vaziyette.
Ceze, cuma günü de cuma, cumartesi, pazar normal Antalya'da. Fakat cumartesi dediğin gibi belki Müsiya'da falan İstanbul'a gelecek. Ben yarın öğreneceğim ayrıntısını.
Fese, tamam abi. Ya uyarız onun programına, uyarız ya.
Sayın abim Başbakan Erdoğan'dı. Japonya gezisinden dönmesi, Antalya kampına katılması ve Oktay Ekşi'nin makalesinin tarihi 14 Nisan 2004 gününe işaret ediyor. Fatih Saraç ve Cüneyt Zapsu o günlerde Erdoğan ile ne konuşacaktı? Tarihe baktığınız zaman o günlerde BİM'in el değiştirdiğini görüyoruz. Satıcı Cüneyt Zapsu, alıcı Suudi iş adamı El Kadı ile ortak M. Fatih Saraç. Başbakan Erdoğan ise aracı. İyi de niye? Koskoca bir başbakan bu pazarlıkların içine niye girer? Komisyon mu alıyor yoksa şirketin gizli ortağı mı? Ama burada vurgulamak istediğim Erdoğan'ın X kişiye muhtemelen M. Latif Topbaş'a üçe kapatın sözü değil. Kafamda başka sorular var. İlk sorum şu. Biriler M. Fatih Saraç'ı 2004'te de dinledi. O telefon kayıtları basında yer aldı, mahkeme tutanaklarına geçti. Peki Fatih Saraç dinlendiğini bile bile gizlisiz saklısız konuşmaya nasıl devam etti ve neden önlem almadı? Gelelim ikinci soruma. Aydınlık ve Ulusal Kanal iyi bir gazetecilik yaparak kamu yararı gereği Erdoğan'ın telefon kayıtlarını yayınladı. Bu haklılık payı şu soruyu sormamıza engel değil. 2009 yılındaki bu telefon görüşmelerini kim neden sızdırdı? Son günlerdeki telefon sızdırmalarından anlıyoruz ki Alo Fatih'i dinleyenler cemaatin istihbaratçı polisleri. 5 yıl önceki telefonları cemaatçi polisler dinleyip cemaatçi polisler mi sızdırdı? Bu soruyu sormamın nedeni var. 2009 Ergenekon'da kırılma yılıydı. Polislerin Ergenekon örgütü üyesi diye kanser hastası Profesör Doktor Türkan Saylan'ın evine girmesi, Profesör Doktor Mehmet Haberal gibi tanınmış doktorların, akademisyenlerin, rektörlerin tutuklanması kamuoyunda büyük endişe yaratmıştı. O dönem Erdoğan bu tepkilerden ne derece etkilendi? Polislere ne yapıyorsunuz siz diye kızdı mı? Ve ayrıca o telefon kayıtlarının yayınlanmasından 3 ay sonra Taraf Gazetesi 20 Ocak 2010'da askerler camileri bombalayacaktı manşetini attı. Ve askerlere yönelik balyoz operasyonu başladı. Bir ek daha yapalım. Silivri'deki mahkemenin Erdoğan'ın telefon kayıtlarının dinlenilmesine izin verip kayıtlara geçirtmesi de bu duruşmalarda pek rastlanan durum değil. Yani demem o ki cemaatçi polislerin o dönemde bu telefon kayıtlarını sızdırmalarının nedeni, Sayın Erdoğan, bakın darbeciler sizin telefonlarınızı dinlemişler, yayınlıyorlar diyerek Başbakan Erdoğan'ı Ergenekon balyoz operasyonlarına ikna etmek miydi? Cemaatin elinde oyuncak olduklarını o günlerde daha bilmiyorlardı. Şimdi kavgalılar. Peki, şunu sormamız gerekmiyor mu? Cemaatin hedefindeki M. Fatih Saraç kim? Başbakan Erdoğan telefonla arayıp Habertürk ekranındaki altyazıyı ona kaldırtıyor. Bilal Erdoğan seçim anketlerinde oynama yapmasını ona söylüyor. Sahiden kim bu Saraç? Ve en önemlisi Al-Kaide'nin finansörü olarak bilinen Suudi Arabistanlı Yasin El Kadı'nın nasıl ortağı oldu? Ulema olarak yetişsin diye Suudi Arabistan'a gönderilen M. Fatih Saraç bu girift ilişkilerin içine nasıl girdi? Ve şu konunun altını ısrarla çiziyorum. Erdoğanlar başlarında büyük bir bela olduğunu sahiden anlamıyor mu? Sadece Erdoğan'dan değil AKP'den bahsediyorum. Topbaşlardan, Saraçlardan bahsediyorum. Türkiye'nin İran'a altın ihracatını yasaklatan ABD Hazine Bakanlığı, terör ve finansal istihbarattan sorumlu müsteşarı David S. Cohen, Türkiye üzerinden El-Kaide'ye para gittiğini söyledi. ABD'li Cohen'in açıklama zamanlaması manidar. 17 Aralık operasyonundan sonra... El-Kaide'nin 3 numaralı ismi Şeyh Halid Muhammed'in Guantanamo'daki sorgusundan sonra FBI hazırladığı raporda benzer iddiayı gündeme getirip şirket, vakıf, banka ve kişi isimleri vermişti. Özellikle ABD Illinois'daki İslami vakıflara Al-Baraka Türk Fatih Şubesi 41.308 no'lu hesabından paralar gidip geliyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de sunulan FBI raporundan sonra El-Kaide denince Türkiye'de tek isim akla gelmeye başladı. Suudi Arabistanlı iş adamı Yasin El-Kadı. 17 Aralık operasyonu ile Yasin el-Kadı adı yine gündemde. Bu nedenle Cohen'in açıklama zamanlaması manidar diyorum. Sahiden kavrayamıyorlar. Ilımlı İslam bitti. Dün ABD, El-Kaide'ler, Yasin el-Kadılar ile işbirliği içindeydi. Yasin el-Kadı ılımlı İslam'ın Soros'uydu. Şirketler vakıflar aracılığıyla finans organizasyonları yapıyordu. Bosna'dan Çeçenistan'a savaşmaya giden mücahitlerin finansörüydü. Birleşmiş Milletler el-Kadı'yı terörist ilan ettiğinde Erdoğan ne diyordu?
Kendisine kefilim, babam gibi güvenirim, ona kendime inandığım gibi inanıyorum.
El-Kadı'yı eleştiren muhalefete ne diyordu?
Onları hoplatacağım.
Soru hep soruldu, yanıtı aynı oldu. Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkan laf bir kere çıkar, ikinci defa çıkmaz. Yasin el-Kadı teröre destek veren bir zanlı değildir. Erdoğan anlamıyor, o dönem bitti, görmüyor. Bugün BİM, Ak Gıda, Nimet Gıda, Ahsen Plastik, Bahar Su gibi şirketlerde el-Kadı'nın ortakları arasında bulunan Türkiye'nin en zengin ailelerinden topbaşlara polis, cemaat operasyon yapıyor. Bugün Türkiye'de en etkili Nakşibendi hocalardan M. Emin Saraç'ın oğlu M. Fatih Saraç hedefte. M. Fatih Saraç artık ortaya serilen telefon kayıtlarıyla tanınır oldu. Telefon kayıtlarından anladık ki Turgay Ciner medyasını o yönetiyor. M. Fatih Saraç Ciner'in CEO'su mu yoksa Yasin el-Kadı adına üstü örtülü ortağı mı? Dönüp bakıyoruz, karşımıza hep aynı adamlar çıkıyor. Yine Fatih Saraç, yine el-Kadı, kimin eli kimin cebinde? Saraç ile el-Kadı arasındaki ilişkiyi anlamak için Türkiye'deki Yasin el-Kadı Holding'e bakmak lazım. Yıldız Deri Mamulleri Sanayi Ticaret AŞ, Hanedanlar Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, Sağlam İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Karavan Dış Ticaret ve İnşaat Limited Şirketi, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Ak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Nimet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Ahsen Plastik Kağıtçılık ve Temizlik Ürünleri AŞ, daha sonra ünvanı Ahsen Kimya AŞ olarak değiştirildi. Ella Film Sanayi ve Ticaret Limited, Ecmel Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited şirketi, daha sonra ünvanı Plas Plastik ve Ambalaj Limited olarak değiştirildi. Bahar Su Sanayi ve Ticaret AŞ. 12 şirketin 10'unda Yasin el-Kadı ile M. Fatih Saraç ortaktı. FBI raporundan sonra 2002'de Birleşmiş Milletler Türkiye'den Yasin el-Kadı'nın mallarına el koymasını istedi. Ülker grubu hemen el-Kadı ve Saraç ile ortaklığına son verdi. M. Fatih Saraç bundan sonra el-Kadı adına hangi şirketlerle ne tür ilişkilere girdi? Örneğin 26 Aralık 2012'de Ciner Medya Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu. O kadar parası olan kişi yöneticilik yapar mı? Oysa Ciner'le 10 Nisan 2012'de kurdukları UCZ Mağazacılık Ticaret AŞ'ye ortaklar. Başka şirketleri var mı? Saraç'ın evdi mağazalarından fast food zinciri 7 büfeye, Berk Pazarlama AŞ'ye kadar onlarca şirketi var. Aslında tüm baktığınızda şu gerçek ortaya çıkıyor. M. Fatih Saraç'ın yaptığı ticarette para işleri hep çok karışık. Bu para trafiği neden denetlenmiyor? Bunlar kimin güvenliği altında? Başbakan Erdoğan'ın mı? Örnek vereyim. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Başkan Vekili olduğu 7 Temmuz 2006'da Kartal Cumhuriyet Başsavcılığına Yasin el-Kadı, M. Fatih Saraç, H. Cüneyt Zapsu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında kara para aklanması, sahtecilik yapmak ve terörle mücadele kanununa muhalefet etmekten suç duyurusunda bulunmuştu. Yargı ne yaptı? Hiç. Maliye müfettişlerinin hazırladığı raporları yok ettiler. Dipnot: bu örtülü ilişkileri gazeteci Tuncay Molla Reisoğlu Kanal Türk Televizyonu'nda açıkladı. Sonra kanalın sahibinin ve çalışanlarının başına neler geldiğini biliyorsunuz. Tuncay Özkan ve Merdan Yanardağ gibi gazeteciler tabii ki cezaevine atılır. Ve M. Fatih Saraç'ın emriyle seçim anketleri üzerinde AKP lehine kalem oynatan Fatih Altaylılar da tabii genel yayın yönetmeni olur. Dönelim başa, aynı soruyu tekrarlayalım. Kim bu M. Fatih Saraç, Yasin el-Kadı ile nerede tanıştı? El-Kaide kamplarında değil herhalde. Tek bildiğimiz M. Fatih Saraç, ulema olması için babası Hoca Efendi M. Emin Saraç tarafından Suudi Arabistan'a gönderildi, oradan tanıştıkları söyleniyor. Ya da babası M. Emin Saraç'ın güçlü Suudi Arabistan ilişkileriyle kuruldu bu ortaklıklar. Saraçlar dün bir lokma bir hırka diyordu. M. Fatih Saraç İlim Yayma Vakfı'nın genel başkan yardımcılığını yürüttü. Müslüman Türkiye şiarıyla 1985'te İslami kitap, dergi yayınlamak, matbaa ve cilt makineleri ticareti yapmak üzere Risale Basın Yayın Limited şirketini kurdu. Yasin El Kadı'nın Türkiye'de kurduğu Ella Film Limited bu şirkete referans oldu. El Kadı'nın Karavan Dış Ticaret ve İnşaat Limited adlı şirketinden Risale'ye sürekli ve muhtelif miktarlarda para transferleri yaptı. Şirketleri Risale Basın Yayın'ın adına sonra turizm, inşaat, ihracat, ithalat eklendi. M. Fatih Saraç hiçbir deneyiminin olmadığı gıda, inşaat ve ticaret sektörüne Yasin El Kadı ile birlikte girdi. %5-10 gibi azınlık hisseleri karşılığında El Kadı'nın Türkiye'deki işlerini yürüttü. Saraçlar kısa sürede dolar milyoneri oldu. M. Fatih Saraç Albayraklar grubu ile Yeni Şafak gazetesini çıkardı. MES Yatırım Danışmanlığı kurdu. Tüm bunları yaparken M. Fatih Saraç'ın hesaplarında 1997-2001 döneminde 621 milyar 993 milyon 232 bin 277 TL'lik bir meblağ işlem görmüştü. Oysa o tarihler arasında M. Fatih Saraç'ın herhangi bir ferdi işletmesi ya da vergi dairesinde kaydı yoktu. Karanlık işlerin boyutunu görüyor musunuz? Buna kimler ne amaçla göz yumdu? Ama bugün üzerlerini çiziyorlar. Nasıl mı?
31. ayrımın sonu. Sayfa 289.